Ayrım 13. El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis. Sayfa 173. Tek başıma, elimde bir zeytin dalı, omzumda bir heybeyle yaya yürüyerek Yunanistan'ı görüyor, hissediyor, ona dokunuyordum. Ve içime Yunanistan ne kadar giriyorsa, Yunan kara ve denizindeki mistik tadın musiki olduğunu da o kadar derinden anlıyordum. Yunan toprağı çok hafif bir biçimde değişir, güzelliğini dalgalandırır, yenilenir. Bu toprakta derin bir birlik ve buna paralel olarak sürekli değişim vardır. Çevresindeki gözle görünen aleme bakarak, onu severek, anlayarak ve saza, söze döken antik sanata da aynı tempo egemen değil mi sanki? Büyük klasik çağın bir Yunan eseri heykeline bakın. Hareketsiz değildir. Fark edilemez bir canlılık ürpertisi içinden geçer. Havanın yüksek bir yerinde durup da bize hareketsizmiş gibi görünen bir atmacanın tüyleri gibi oynar. Antik bir heykelde yaşar, fark edilmez bir biçimde kıpırdar. Yunanlılar her yeri mücadeleleriyle azizleştirmiş, yüce bir ülkeye bağlı hale sokmuşlardır. Bu durum ülkenin tadını daha çok artırmaktadır. İnsanlar Yunanistan'ın fiziğini disiplinli bir hırs ve güzellikle metafiziğe dönüştürmüşlerdir. Otları, toprakları, taşları araladılar ve onun ruhunu çok derinlerde taptaze gizlenmiş olarak buldular. Ve bu ruha bazen güzel bir tapınak, bazen bir efsane, bazen de neşeli bir yerli tanrı biçimini verdiler. Olimpia'nın kutsal yerine saatlerce bakıyordum. Zarif, alçak, evcilleşmiş dağların arasında güleş ve konuksever, azgın Poyraz'dan ve yakıcı Lodos'tan korunan, yalnız batıda denize açık olup Alfeos, Mora Yarımadası'nda İyon denizine dökülen bir ırmak, bugünkü adı Rufios'tur. Akıntısı yönünde serin, açık deniz rüzgarının geldiği bir vadi. Yunanistan'da insanı barışla dostluğa doğru iten böyle bir yer daha yoktur. Eskiler her 4 yılda bir tüm Elen kuşaklarının dostça bir araya toplanmasını istemişler. Burasını şaşmaz bir gözle seçmişlerdi ve bunu seçerken de bir anlamda dolduruyor, sessizliğiyle dostça uysallığını artırmış oluyorlardı. Kıskançlıklar, düşmanlıklar, iç savaşlar Yunanistan'ı sarsıyor, demokrasiler, aristokrasiler, zulüm yönetimleri birbirini yiyor, kapalı vadiler, kıyıda köşede kalmış adalar, ıssızlaşmış deniz kıyıları, bağımsız küçük kentler, çok başlı ve kendi içinde birbirine düşman tek bir organizma yaratıyor ve her göğsün içinde tutkular kaynaşıyordu. Ve birden her 4 yılda bir yaz mevsiminde başı taçlı birer çığırtkan olan muhbirler bu kutsal vadiden yola çıkar, Helenizmin son bulduğu noktaya kadar koşar, dostu ve düşmanı Olimpiyada oyuna davet ederek yarışmaların kutsal haberini ateşkesi haykırırlardı. Bütün Peloponnes'ten ve Kara Yunanistan'ından, Makedonya'dan, Teselya'dan, Epirle Trakya'dan, Karadeniz, Küçük Asya, Mısır, Sirenaika, Büyük Yunanistan ve Sicilya kıyılarından atletlerle tapınıcılar oyunun tümden Elen olan kutsal yuvasına koşarlardı. Buraya köleler, suçlular, barbarlar ve kadınlar ayak basamazdı. Yalnız özgür Elenler gelirdi. Hiçbir halk oyunun gizli ve açık değerini bu derece eksiksiz anlamış değildi. Hayat, günlük mücadeleyle çevresindeki düşmanları, doğal güçlerle canavarları, açlığı, susuzluğu, hastalığı yenmeyi başardığı zaman aynı zamanda gücünü artırmış olur. Enerjisini oyunla harcamak ister. Yaşam kendini korumaya uğraştıkça, düşmanlarından kaçındıkça, dünya üzerinde durmaya çalıştıkça uygarlık yeşeremez. Hayat ilk ihtiyaçlarını karşıladığı ve biraz boş zamanı kaldığı andan itibaren uygarlık doğar. Bu boşluktan nasıl yararlanmalı, bunu çeşitli toplumsal sınıflara nasıl dağıtmalı, nasıl artırmalı, nasıl zarifleştirmelidir? Her ırkın ve her dönemin bu sorunlara bulduğu çözüm yolundan uygarlığının değeri ve tadı saptanır. Altis harabeleri arasında gidip geliyor, tapınakların yapıldığı, üzerinde deniz kabuklarını taşıyan taşlara hazla bakıyordum. Bunları Hristiyanlar aşındırdı, depremler yıktı, parlak renklerini Alfeos'un taşkınlıklarıyla yağmurlar yıkadı. Heykelleri yakıp kireç yaptılar, elimizde kalanlar az ama hala bize avutmaya yetiyor. Fidias'ın altın ve fil dişinden yapılmış heykelinin bulunduğunu söyledikleri çukurda bitmiş 2-3 dal filüskünden kopardım ve parmaklarıma onun ezeli kokusu bulaştı. Burada şu esrarengiz alanda insanlardan önce tanrılar güreşmişti. Zeus, babası Kronos'la hükümdarlığını elinden almak için güreşti. Işık tanrısı Apollon, koşuda Hermes'i, yumruk dövüşünde de Ares'i burada yendi. Akıl zamanında ışık, hileyle şiddetin karanlık güçlerini alt etti. Daha sonraları tanrıların ardından burada kahramanlar dövüştü. Asya'dan Pelopas, kanlı barbar Oinomaus'u yendi ve atları terbiye eden kızı İpodamia'yı aldı. İonya'nın ilerlemiş sırf zevkten oluşan uysal uygarlığı, buralı utanmazları da yendi, atlara boyun eğdirdi, insan gücünü sağlamlaştırdı. Başka bir kahraman olan Irakles de, Batılıların Herakles dedikleri mitolojik kahraman. Ogeia'nın mitolojideki Ogeias, İlidos kralıdır. Ogelas gübreleri deyimi toplumsal skandallar yığını demektir. Ahırlarını temizledikten sonra buraya geldi ve yeni tanrı Zeus'a karşı büyük fedakarlıklarda bulundu. Kurbanlardan kalan küllede sunak yaparak ilk olimpiyat oyununu ilan etti. Fedakarlıkların yeni külleriyle birlikte tanrısal sunak da daha yukarı kalkıyor ve Elan cinslerinin bronz bedenlerini ıslıkladıkları büyük tezgahla Olimpia birleşiyordu. Sırf bu bedenleri güzelleştirmek için değil, Yunanlılar hiçbir zaman sanatı sanat için yapmamışlardır. Güzelliğin amacı her zaman hayata hizmet etmekti. Eskiler dengeli ve sağlam bir akıl sahibi olmak için bedenlerinde güzel ve sağlam olmasını istemişlerdi. Hatta siteyi savunabilmek en yüksek amaç için bile. Jimnastik Yunanlıların gözünde vatandaşın toplumsal hayatı için kaçınılmaz bir ön hazırlıktı. Gimnasiyumlarda palestralardan geçerek bedenini çalıştırabilirsen, onu güçlü ve ahenkli yani güzel bir hale sokabilen ve soyu korumaya hazır bulunduran kimse eksiksiz vatandaştı. İnsan klasik devre ait bir heykele baktı mı hemen temsil ettiği adamın özgür mü, köle mi olduğunu anlıyor. Bunu bedeni belli etmektedir. Güzel atletik beden, sakin tavır, disiplinli hırs, özgür insanın karakteristik nitelikleridir. Köle her zaman ani ve dinginsiz el hareketleriyle kaba tenli ya da cılk görünür. Sarhoşluk tanrısı Dionysos sakin durur ve çevresinde astları, köleleri, Silene ve satirler çirkinleşip kasılıverirler. Bedenle aklın uyumu. Elenin yüksek ideali budur. Bir kimsenin başkasının zararına olarak büyümesi barbarlık sayılırdı. Elenler gerilemeye başladıkları zaman atletin bedeni de fazla beslenmeye ve ruhunu öldürmeye başladı. Ruhun atletizm nedeniyle uğradığı tehlikeyi ilk ilan eden Öripides'ti. Galenos'sa, yani Roma İmparatoru, edip ve filozof Galilen 235-268. Daha sonraları şu suçlamayı yapar. Yesinler, içsinler, uyusunlar, işkembelerini doldursunlar. Atletlerin sürdüğü hayat bu işte. Şerefli yıllarda başarıdan başarıya koşan büyük kurban Irakles, sonunda bedeniyle aklını dengeleyerek şarapçı ve obur, kocaman bedenli, dar alanlı bir şey oldu. Büyük çağlarda da şehvetli delikanlı tipini yaratmış olan büyük sanatçılar şimdi çevrelerinde gördükleri atletik bedenleri zalim bir gerçeklikle ağır ve barbar olarak göstermektedirler. Ve her yerde olduğu gibi Yunanistan'da da gerçekçilik başladığı anda uygarlık gerilemeye başlar. Böylece inançsız, gerçekçi, birey ötesi hayali olmayan koca ağızlı Helenistik çağa ulaşmış olduk. Partenon'dan kaosa. Büyük acımasız uyum. Duygu ve ihtiraslar ortaya çıkar, özgür insan disiplini kaybeder, güdüleri ciddi bir denge halinde tutan genler elinden kaçar. İhtiraslar, duygular, gerçekçilik, mistik ihtiraslı ve melankolik görüntüler dekor oluyor. Afrodit basit bir kadın gibi soyunuyor, Zeus bir çapkınlık ve incelik kazanıyor, Irakles yeniden hayvana dönüşüyor. Yunanistan Peloponnes savaşından sonra dağılmaya başlıyor, vatana karşı güven yok oluyor, zaferi bireycilik kazanıyor. Artık tanrı ya da idealleştirilmiş delikanlı başrolde değil, başrolde olan şehvet ve ihtirasıyla maddeci, kuşkucu ve zevk düşkünü zengin bir kentlidir. Eskiden yetenek dehanın yerini almıştı, şimdi de estetik yeteneğin yerini aldı ve sanat, çocuklar, koket kadınlar, gerçekçi sahneler, kaba ya da entelektüel insanlarla doluyor. Müzenin küçük tepesine çıkmaktayım. Iraklis ve Praxiteles, Hermes'inin olağanüstü yapıtlarının günümüze kalan iki ön cephesini görmek için acele ediyorum. Sanki insanın yorgunluğu, aşağılık, ezeli yasaları çiğniyor. Bu şekilde hayatımızla çabamız kahramanca ve trajik bir gerginlik kazanıyor. Emrimizde yalnızca bir an var. Bu anı ebediyet haline sokalım. Başka ölümsüzlük yoktur. Müzenin büyük kapısı önüne geldiğim zaman yüreğim yatıştı. Sabah ışığıyla rahat rahat aydınlanmış kentavrlar, lapitler, Apollon, Iraklis ve Nike hala yaşıyorlar. Sevindim. Bu dünya insanlık dışı yasaları izlemektedir. Her an bir bomba düşüp insanın en değerli başarılarını kül edebilir. İnsan buradaki iki büyük alınlığa bakarken uzak doğulu bir bilgenin sanatın amacını şöyle tanımlamakla ne kadar haklı olduğunu hissediyor. Sanat bedeni değil, bedeni yaratan güçleri göstermektedir. Burada özellikle batıya düşen alınlıkta bu yaratıcı güçler saydam cildin altında gözle görünür bir biçimde hareket etmektedir. Toplantı şimdi bitti. Kentavrlar sarhoş oldu ve lapitlerin kadınlarını almak üzere ileri atıldılar. Bir kentavr adımını atıp bir kadını kucaklıyor. Kaba avucuyla göğsünü sıkıyor. Kadın, acıdan ve itiraf edilemez esrarengiz bir şehevi hazdan sanki bayıldı. Başka yerde yarışmacılar birbirini ısırır, bıçaklar, hayvan serbest kalır, azgın bir orgazm patlak verir. İnsanla pitekantropos. Yunanca pitos, maymun. Antropos, insan olduğuna göre pitekantropos, maymun insan anlamına geliyor. Arasında yüzlerce yıl öncesine ait sahneler önümüzde canlanır ama bütün bu hayret verici ilkel ihtirasın üzerine esrarlı bir sessizlik örtmektedir. Çünkü bütün bu kızgın insanların arasında bütün savaşanların göremedikleri sakin, sağ elini yatay olarak uzatmış Apollon durmaktadır. Bu önemli yapıtı Partenon'dan birkaç yıl önce yaratan sanatçı artık antik sanatçının bakir beceriksizliğini aşmış ve henüz klasik ağın sanat yetkinliğine ulaşmış değildi. Daha başlangıçtaydı, zirveye varmamıştı, sona doğru köpükler saçarak sırf hamle kesilmiş bir halde koşuyordu. Bu alındığın bizi bu kadar çok heyecanlandırmasıyla henüz insanlığın zirvesine ulaşmamış olmasındandır. Yani yetkinliğe çabalayıp uğraşan kahramanı insan hala fark etmekte. Sevindirici başka bir şey daha var. Burada bu alınlıkta aşamalar zincirinin bütün basamakları fark ediliyor. Tanrı, özgür insan, kadın, köle, hayvan. Tanrı ortada, ayakta, sakin. Gücün hakimi olarak duruyor. Acıya bakıyor ve bozulmuyor. Nefretle itirası boyunduruk altına alıyor ama yine de umursamazlık taslamıyor. Çünkü sakin bir halde kolunu uzatıp zaferi hoşuna gidene veriyor. Lapitler yani insanlar, onlar da ellerinden geldiği kadar hareketsiz. Hareket etmeyen insanın haç işaretini kendi yüzlerinde hissediyorlar. Bağırmıyor, paniğe kapılmıyor. Fakat insan onlar, tanrı değil ve dudaklarındaki hafif bir titreşimle alınlarındaki bir buruşuk onların acısını açığa vuruyor. Kadınlar daha fazla acı çekiyor ve acıları karanlık bir zevkle anlaşılmaz bir biçimde birleşiyor. Sanki onlar istemeden korkunç erkek unsurlar birbiriyle kapışıyor ve onların hatırı için kan döküyorlar. Kölelerse ciddi herhangi bir alıkoyma olmaksızın içtenlikle uzanmış bakıyorlar. Bu alınlığın yaratıldığı devirde kenarlarda uzanmış olan bu şekiller tanrıları temsil edemezdi. Herhalde tanrılar o çağlarda kutsal onurlarını unutarak böyle yerlerde yuvarlanmazlardı. Kısacası kentavrlar yani hayvanlar serbestçe sarhoş olmuş bir halde kadınlarla oğlan çocuklarına saldırıyor, uluyor, ısırıyor. Akıl ortalıkta olmadığı için güçlerine düzen, tutkularına ise soyluluk gelmiyor. Bu olağanüstü bir andır. Yaşamın tüm aşamaları dokunulmadan orada durmaktadır. Tanrısal huzur, özgür insanın disiplini, hayvanın boşanışı, kölenin gerçekçi yapıcılığı. Birkaç kuşak sonra bu son iki unsur egemen olacak, gerçekçi tutku öyle bir yayılacak ki özgür insanı ve tanrıları bozacak, gemler bırakılacak, sanat bırakılıp düşecektir. Bu Olimpiya alınlığındaki dinamik trajiklikten ve Partenon'un tanrısal sessizliğinden Bergama'nın dizginsiz verbalizmine geçeceğiz. İnsan bu alınlıkta bir şimşek içinde doruk öncesinin, doruğun ve doruk sonrasının bütün tohumlarının varlığını görmekle sevinir. Yetkinlik, kaos üzerinde egemen olan güç aslında tehlikeli ve ansızın gelip geçen bir dengedir. Sağa ya da sola azıcık bir ağırlık koymakla devrilir. Bu alınlık bize bir başka sevinç daha veriyor. Ona bakıyor ve birbirimize soruyoruz. Bu alınlık, Elenlerin Persleri yenmesinden hemen sonra bütün Elen ülkesine neşeli bir avunma, gurur ve güç yayıldığı sıralarda yapıldı. Yunanistan kendi gücünü hissediyordu. Çevresinde ve içinde bulunan dünya yenilendi. Tanrılar ve insanlar yeni bir ışıkla aydınlandı. Her şeyin yenilenmesi gerekti. Tapınakların, heykellerin, resimlerin ve şarkıların. Elenlerin barbarlara karşı kazandığı zaferler için edebi bir zafer anıtının dikilmesi gerekti. Böylesi bir anıt nasıl bir yontu formunda olmalıydı acaba? Gerçek sanatçı akıp giden günlük gerçeğin altında hareketsiz ebedi simgeleri görür. Canlı insanların sarsıntılı, çoğu zaman söylenmeyen çabalarının ardında ruhları sürükleyen büyük akımları apaçık seçer. Geçici olayları ölümsüz bir havaya bürünür. Büyük sanatçı gerçekçi yapıma ebediliğin değişik bir biçimi ve karikatürü gözüyle bakar. İşte bu nedenle yalnızca heykeltıraşlar değil, klasik Yunan'ın tüm sanatçıları zafer adına yapılan her çağdaş yapıtın içine tarihi, mitin yüce ve simgesel havası içinde yerleştirdiler. Çağdaş Elenlerle Persleri savaşır halde gösterecekleri yerde Lapitlerle Kentavrları getirdiler. Lapitlerle Kentavrların ardında iki ebedi büyük hasmı fark ediyoruz. Akılla hayvanı, uygarlıkla barbarlığı. Böylece belirli bir zaman içinde meydana gelen tarihi bir olay zamandan kurtuldu. Irkın tümüne ve başlangıçtaki görünüşlerine bağlandı. Sonunda ırktan da kurtuldu ve ölümsüz bir eser oldu. Bu simgesel soylulaşmayla Elen zaferleri bütün insanlara ilişkin zaferler derecesine yükseldi. Zeus'un 12 cephesiyle Iraklis'in 12 başarısını temsil eden yapıtlar da aynı durumdadır. Parçalanmış, harap olmuş halleriyle müze duvarlarına asılmış olarak bize nasıl heyecan veriyor ve aklı nasıl bir gurura ulaştırıyorlar. Henüz küçük ama saf güç olan insan zekası Atina nasıl doğrulup da atlete yardım ediyor. Aynı şekilde daha geçenlerde Elenlere yardım etmek için Maraton ve Salamine de atlamıştır. Daha ileride kayanın üzerine oturmuş, biraz yorgun ama mağrur, atletin galip dönüşüne ve Stymfalia'nın kuşlarını kendisine ganimet olarak getirilişine nasıl bakar? Biraz daha ötede de arkasında durmuş, dünyanın ağırlığını taşımasına yardım için nasıl iştenlikle elini kaldırmış? Sanatçı kendi zamanında yaşayan Elenlere övgüler düzmek isterken bu övgüyü ırkın büyük önderi Herakles'e de taşır. Sanki şöyle der, bu yengi yalnızca bizim kuşağımızın değil, tüm bir ırkın dehasının ürünüdür. Böylece sanatçının övgüsü simgesel olarak genişlemekte, bütün özgür insan soyunu kapsamaktadır. Biz yenmedik, bizim ırkımız yenmedi yalnızca. Canavarları, barbarları ve ölümü yenmeye çalışan insandır bu zaferin asıl sahibi. Müzenin eşiğine çıktım. Bir çamın altındaki alanda biraz ilerledim. İçime ansızın bir acı kapladı. Acaba dengemize, antik Yunanistan'ın kahraman görüntüsüne ulaşacak mıyız? Olimpiya'nın bu görüntüsünden kurtulup da müzenin eşiğine varan her insan, çağın güneşiyle karşılaşınca bu temel soruyu kendi kendine acıyla sorar. Ama biz Yunanlılar için acı katmerlidir. Çünkü kendimize torun gözüyle bakar ve ister istemez yüce atalarımıza eşit olmak için çabalarız. Ayrıca her oğulun asıl görevi ana babasına geçmektir elbette. Bir Yunanlının yer altından kızgın ciddi bağırmalar duymaksızın Yunanistan'da gezebilmesi ne büyük mutluluk olurdu. Ama bir Yunanlı için Yunanistan'da seyahat etmek, büyüleyici ve tüketici bir işkence haline almaktadır. İnsan Yunan toprağının bir yerinde durur ve kendini bir mücadeleye kaptırır. Derin bir mezar vardır, ölüler kat kat, tutarsız sesler yükselir ve sizi çağırır. Çünkü ölüden kalan tek ölümsüz şey sesidir. Sen bütün bu seslerden hangisini seçeceksin? Her ses bir ruhtur. Her ruh kendine özgü bir bedenin özlemini çeker ve insanın kalbi duyar, çırpınır, karar almada tereddüt geçirir. Çünkü çoğunlukla en sevilen ruhlar, en değerli ruhlar değildir. Sparta ile Mistra arasında Eratos'ta çiçek açmış bir zakkum ağacı altında durduğum zamanı hatırlarım. Yürekle akıl arasındaki yüzyıllar öncesine ait korkunç mücadeleyi hissettim. Yüreğim zapt edilmez bir halde kralımız Bizanslı Konstantin Paleogolos'un kaderinde ölüm yazılısı olmuş bedenini diriltmek, zamanın çarkını Konstantin'i burada Mistra'da kanlı ve kısa ömürlü İstanbul tahtına aldığı 6 Ocak 1449 gününe döndürmek için ileri atıldı. Ataların sayısız iç çekişleri, soyun sınırsız istekleri insanı gönül almaya zorlar ama acımasız akıl buna karşı koyar, yüzünü Sparta'ya döndürür. Kızar kralın solgun cesedini, Zaman Kayı Adası'nın Lakonia'da bir uçurum. Eski Spartalılar idam mahkumlarını buraya atarlardı. İçine atmak ve ateşli Sparta delikanlılarıyla birleşmek ister. Çünkü aklın arzusuyla doğduğumuz zamanın arzusu aynıdır. Yaşamlarımızın verimli olmasını istiyorsak, kendi zamanımızın korkunç temposuna uyum sağlamamız gerekir. Bir Yunanlının Yunanistan'da gezerken yolculuğunun böyle yorucu bir araştırmaya dönüşmesi kaçınılmazdır. Biz atalarımıza nasıl layık olmalıyız, ırkımızın emanetini utandırmadan nasıl taşımalıyız, ciddi bir sorumluluk yaşayan bütün Yunanlıların omuzlarına çöker. Elen sözcüğü bile yenilmez, büyülü bir güçtür. Kim Yunanistan'da doğmuşsa ebedi Elen efsanesini izlemek onun görevidir. Modern Yunanistan'ın hiçbir yeri nedensiz yere güzelliğiyle ürpertmez yolcuyu. O yerin bir adı vardır. Ona Maraton, Salamin, Olimpia, Termopilae, Mistra adı verilir. Bu yerlerin her biri bir anıya bağlanır. Bu anı şurada utanç vericidir, ötede şeref kazanmışsınızdır ve birden bulunduğumuz yer gözyaşı bol, hayali bol bir hikaye haline alır. Yunanlının bütün ruhu canlanır. Yunanistan'ın her yeri dünya çapındaki yankılarıyla büyük mutluluklar ve mutsuzluklarla sulanmış, öyle çok insan acısıyla doludur ki ciddi bir ders haline alır ve ondan kurtulamazsınız. Çığlık haline alır, onu dinlemezsiniz. Demek görevinizdir. Yunanistan'ın durumu gerçekten trajiktir ve bugünkü Yunanlı'nın sorumluluğu çok ağırdır. Omuzlarımızda tehlikeli, zor bir görev vardır. Doğudan ve batıdan kuvvetler yükselir, çatışan iki kuvvetin arasında her zaman Yunanistan durur ve döner. Batı, mantık ve ampirik araştırmanın töresine uyarak dünyayı fethiye kalkışır. Doğu ise korkunç bilinçaltı kuvvetlerince itilerek dünyayı fethetmek üzere ileri atılır. Yunanistan'a gelince bunların tam ortasında dünyanın coğrafi ve ruhani kavşağı olarak bileşke kuvveti oluşturmak, bu iki dev atılımı bağdaştırmakla görevlidir. Bunu yapabilecek mi? Kutsal ve fazlasıyla acı dolu bir kader. Yunanistan'daki yolculuğum yanıtsız birçok soruyla sona erdi. Yunanistan'ın güzelliğinden çağdaş acılarına ve bugünkü görevine geldik. Bugün anlayan, seven ve acı çeken canlı bir insan hiçbir kuşku duymadan güzelliğin tadını çıkaramaz ve ondan hoşlanmaz. Bugün acı çekme bir yangın haline dönüşüyor ve hiçbir güvenceniz yok. Acı çeker ve insanlıkla birlikte yanarsınız ve hepsinin üstünde Yunanistan acı çekerek yanar. Onun kaderi budur. Çember kapandı, gözlerim Yunanistan'da doldu. Bana öyle geliyor ki bu 3 ay süresince aklım olgunlaştı. Bu manevi seferimin en değerli ganimetleri nelerdir? Bence şunlar. Doğu ile Batı arasında Yunanistan'ın tarihi görevini daha açık bir biçimde gördüm. En büyük çalışmasının güzelliği değil, özgürlüğü için yaptığı mücadele olduğunu anladım. Yunanistan'ın trajik kaderini ve Yunanlı'nın görevinin ne kadar ağır olduğunu kavradım. Sanırım ki Yunanistan'daki ibadetimden hemen sonra erkeklik çağına girecek kadar olgunlaşmıştım ve öncülük yaparak beni erkeklik yuvasına sokan şey güzellik değil, sorumluluktu. 3 aylık geziden dönüp de baba evine vardığım zaman yanımda bu acı meyveyi taşıyordum. 13. ayrımın sonu, sayfa 182.